Hocam, şimdi size çok kritik bir sorum var. Ben tek çocuğum, beni ilgilendiren bir şey değil ama çevremdeki arkadaşlardan duyduğum bazı şeyler oluyor. Ben de bunu size sormak istiyorum. Bu anneler hangi çocuğu daha çok seviyor ya? Şimdi iki kardeş var. Birini daha çok seviyorlar mı? Bunu açık açık söyleyin hocam. Saklımız gizlimiz yok burada, biliyorsunuz. Biz açık insanlarız. Anne bir çocuğu daha fazla seviyor mu?
Ya ne yaptın Meriç ya, bu nasıl bir sorudur ya? Buradan var ya, buradan atlasak bu trene, Romulus'a, Habil'le Kabil'le gideriz yani. Öyle bir şey yok. Anneler eşit sever çocuklarını, bir kere deyip ben de hemen sorudan sıyrılarak.
Şimdi annelerden babalardan bahsettik, bağlanma, ayrışma falan, ama tabii ailenin bir diğer ferdi de kardeşler olabiliyor bazı durumlarda. Birbirleri üzerine etkileri vardır elbette. Ben diyerek size topu atayım da bu etkiler nasılmış bir öğrenelim.
Yani kardeş ilişkisi, sahip olduğumuz başka hiçbir ilişkiye benzemiyor bir kere. Hani uzak akraba ilişkileri ya da ne bileyim işte eş ilişkileri. Yani hep şuna dikkat ediyorum ben. Mesela bir çift evli, bak çocukları var. O çift ayrılabilir, boşanabilir. Ya da ne bileyim işte uzak akrabalar, kuzendir, haladır, teyzedir, yeğendir. Görüşmeyi kesebilirsin mesela. Ama mesela ben kardeşimden boşanıyorum. Hani bu çok zor bir şey. Hani dünyaya ikiz değillerse belki aynı anda gelmiyorlar ama aynı evde büyümenin, kardeşlik etmenin tuhaf bir bağı var. Ve ara ara anlaşmazlıklar olsa da, ara ara işte belki farklı ülkelerde eğitim görseler de ya da yaşasalar da o bağ hep bir şekilde baki kalıyor. O yüzden çocuklar özelinde düşününce iyice daha özel ilişki ağı diyebilirim çocuklar için. Küçük çocuklar için özellikle.
Travma bağlanması da diyebilir miyiz bunu? Aynı travmayı yaşayarak hayatları
Aa,
boyunca.
tatlım sen de bugün her şeye kötüye yoruyorsun. Al bakayım çayından bir fırçayı.
Çayı da değil ki. Papatya çayı olsaydı belki bir normal yorum yapardım ama.
Benimki rezene şu an ama bilemedim. Evet, papat. Sana papat yazıyorum bir tutam. İşin şakası, söylediğin şeyin olduğu, gerçekleştiği aileler de var. Mesela anne babanın çok travmatik bir ilişkisi var. Bir sebepten boşanmayı tercih etmiyorlar ya da boşanamıyorlar. Ve o kardeşler, işte iki kardeş, üç kardeş neyse, o evin içinde büyürken aslında aynı travmaya maruz kaldıkları için birbirlerine kenetlenmek zorunda kaldıkları durumlar olabiliyor. Dolayısıyla hani birbirlerinin hem en yakın arkadaşı, hem en yakın sığınağı, hem de en yakın ne denir ona? Savaşma konusunda, hayatta kalma konusunda en yakın ekip arkadaşı olabiliyorlar. Böyle bir çocukluk geçiren kardeşler de oluyor. Kardeşlerin hikayelerini dinliyorsun. Tabii hepsinin böyle travmayla geçmiyor. Çok güzel birbiriyle oyun arkadaşı olan, görece daha sosyal duygusal açıdan stabil evlerde büyüyen, kardeşiyle çok daha güzel ilişkileri olan kardeşlik hikayeleri de dinliyorsun. Tabii hani kardeşlik ilişkilerini pek çok başka faktör etkiliyor ama en önemli faktör bence kardeşlik ilişkilerini etkileyen şey anne ve baba. Şöyle bir söz var, çok hoşuma gidiyor. Çok da doğru buluyorum. Hani iki kardeş, üç kardeş neyse aynı eve doğar, o evde büyürler ama her birinin ebeveyni farklıdır. O yüzden doğum sırasının da kardeşlik ilişkilerinde çocuğun aile içindeki konumunda etkili olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor genelde? Mesela ilk doğan çocuk anne babanın tam acemiliğine denk geliyor. Orada bir panik halinde kendilerince çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için uğraşıyorlar. Ama ikinci doğunca ne oluyor? Deneyimlerinden öğrenmiş bir anne baba geliyor ikinci çocuğun karşısına. Hani anne baba artık şey biliyor, bu kesinlikle işe yarar, bu işe yaramaz. Bunu uygulayalım, bunu uygulamayalım. Hatta belki sonra üçüncü bir kardeş doğuyor. O kardeşin doğumuyla mesela anne baba ne oluyor? Çok daha artık kaygı seviyesi, daha düşük oluyor. Hani doğru uygulamayı yapmak, işte çocuğun sağlığı, güvenliği için doğru şeyleri yapmak adına daha kaygıları düşük bir anne babayla karşılaşıyor kardeşler. Hatta çoğu böyle kalabalık ailelerde hep şu muhabbet duyulur. Ben ilk çocuktum, benim günahım neydi? Bana her şey yasaktı, her şey kurallıydı. İkinci, üçüncü inanılmaz rahat büyüdü. Üçüncü kardeşe soruyorsun, diyorsun ki senin annen baban gerçekten hani nasıl tanımlarsın? Yani abin ya da büyük ablan böyle böyle tanımlıyor. İşte biraz kontrolcülermiş, baskıcılarmış. Aa, yo, diyor, şeker gibi benim annem babam, her şeye izin verirler. Çünkü o arada işte birinci çocukla üçüncü çocuk arasında diyelim ki işte 3 sene, 5 sene geçti. O arada ebeveynler de deneyim kazanıyor ve kardeşlere hem birey olarak yaklaşımları farklı oluyor, hem de o kardeşlerin kardeşlik ilişkileri geliştirme sürecinde destekleri de farklılaşıyor deneyimle birlikte. O yüzden bence kardeşlik ilişkilerinde en belirleyici olan şey anne babanın hali, tavrı. Ve hani şey, o iki çocuğu, üç çocuğu birbirlerine yaklaştırmak için neler yapıp neler yapmadıkları, daha ayrıştırıcı değil de daha birleştirici bir yerden ebeveynlik yapmaları. Bu da beni senin o ilk baştaki soruna getiriyor. Azarladım seni ama çok doğru bir soruydu. Neydi, soruyu hatırlayalım. İşte en çok hangi kardeş sevilir gibi bir şey sormuştu. İşte anne babanın tavrı önemli derken bu çok güzel bir örnek. Bazı ailelerde bu adalet terazisinin bozulduğunu görüyoruz. Şu anlamda bozulduğunu. Hani belki bir çocuğun çok bariz bir şekilde anne baba tarafından tercih edilmesi, diğer çocuklara hiç sevgi verilmemesi değil ama hani bir çocuğa daha fazla toleranslı olup yaşından dolayı, cinsiyetinden dolayı belki işte bir özel gereksinimi vardır ya da bir hastalığı vardır. Daha farklı davranıldığı zaman kardeşlerin arasının gerildiği, sıcak bağın koptuğu zamanlar oluyor. Hani o yüzden bazen çocuklar kavga ettiğinde ya da ne bileyim bir şeyleri paylaşamadıklarında, kendilerine haksızlık edildiğini, daha az sevildiklerini dile getirdiklerinde ya aman çocuk işte nereden bilecek deyip geçmemek lazım. Kişiler olarak, yetişkinler olarak, hele anne babalar olarak kendimize bir sormamız lazım. Ya benim çocuğuma neden bu böyle yansıdı? Acaba hangi halimden, tavrımdan kardeşim daha çok sevdiğimi, onu daha az sevdiğimi anladı? Neden böyle düşündü? O yüzden hani kardeşlik ilişkilerinde anahtar anne babalar.
Kardeşi kardeşe düşürmeyin diye ilk kamu spotunu verip hocam kardeşi
Daha dün önce davransın.
kardeşe düşün. Bu sefer
Daha dün önce
bende.
davrandın. Hızlısın
Tabii zaten bu söylediklerinizin üzerine bunu sormama gerek bile yok ama bazı da ailelerde işte kendi çocuğunu başka çocuklarla kıyaslama oluyor. Çocuğa da gidip diyorlar bak el alemin
delikanlı.
çocuğu da şunu yaptı. Bunun aynısını kardeşler üzerinden de yaptıklarına ben çok eminim. Bunu yapanlara söylemek istediğiniz birkaç küfür bir şey var mı? Bir kelime
Var.
var mı?
Yani, yapman kuzum, yapman, kıyaslaman kuzum deyip ikinci hemen kamu spotumuzla ben vereyim. Senden geri kalır mıyım? Ya bu da çok güzel bir gözlem. İyi ki bunu gündeme getirdin. Çocuklar çok küçük yaştayken de bunu yapabiliyor aileler. İşte bak, aa işte Meriç, bak gördün mü Selen ne güzel atladı, sen, kardeşin sen atlayamadın falan. Yani ben ondan 3 yaş küçük olduğum için olabilir mi? Sadece soruyorum. Bu arada hey merhaba, benim Meriç olarak başka farklı yeteneklerim var. Hani ben de kulağıma Lego sokabiliyorum, ablam sokamıyor bu arada falan. Benim başka süper güçlerim var. Bazı ailelerde bu o kadar kronik bir kıyaslama haline geliyor ki çocuk büyüdükçe dozu artıyor ve farklı hayatın farklı alanlarında kıyasladıklarını görüyorsun. Mesela işte, aa işte Meriç bak Iowa State'i kazandı senin Meriç abi. Sen ne yaptın? Sen nereyi kazandın? Boş beleş başımıza kalacaksın. Sen okulda okumazsın. Bak abine şöyle böyle. Ya da işte her çocuğun bir mizacı var değil mi? Yani bazı çocuklar çok dışa dönüktür. Kolay arkadaşlık kurar, kolay laf atar, kolay böyle sohbete girer. Bazı çocuklar da mizaç olarak daha içe dönüktür. Bak işte, aa Selen işte ne kadar konuşkan. Hemen gitti kendi arkadaş buldu. Sen de burada otur. Yalnız yalnız hep bizimle takıl. Yani çocuk zorbalığa uğruyor. Yaralayıcı tarafı şu. Zorbalığa uğruyor kendi anne babası yüzünden. Ama hep kardeş üzerinden eleştirildiği için şunları ben çok duymuşumdur. Keşke benim bir kardeşim olmasaydı. O zaman sürekli beni kıyaslamazlardı. Ya da işte kardeşimi seviyorum ama keşke benim kardeşim olmasaydı. Hani bu sefer çocuğun öfkesi kardeşe yöneliyor. Neden? Çünkü anne baba bakım veren kişi. Çocuk onların korumasına, sevgisine muhtaç. Çocukta şöyle bir algı oluşuyor. Benim tek sorunum kardeşim aslında. Bir kardeşim olmasaydı bütün bunlar başıma gelmeyecekti. Bu yüzden kıyaslamayın. Yapmayın böyle bir şey.
Kıyaslamayın. Şöyle bir hikaye var bende de bu konuda. Lisede bir dershaneye gidiyorken bir arkadaşım vardı dershanede. İşte bizim artık şey dönemleri böyle. Üniversite kazanma dönemleri. Ve bu arkadaşımın kız kardeşi tıp okuyordu Ege'de. Ve ailesi tarafından sürekli şey kıyaslaması yapılıyordu. Bak kardeşin tıp okuyor, sen tıp okuyacaksın. Ama hani bizim şimdi üniversite o zamanki dershanelerde şey vardı. Sınıf vardı. İşte belli bir başarı şeyine göre sınıfa yerleştirilirdi. İşte birinci, ikinci, üçüncü, beşinci. Bizim sınıf seviyemiz de ortalardaydı. Ya yani o sınıftan kimse tıp kazanamayacak yani. Hani artık zaten şurada kalmış 4-5 ay. Çok belli kimin hangi puanı alacağız. Çok belli olur ya. Ve mesela çocuk, ben onu hiç bilmiyordum. Bir gün böyle oturuyoruz, kahvaltı ediyoruz. Çocuk birden böyle dedi, ben tıp kazanamayacağım dedi. Hiç, şimdi o sınıfta hiçbirimizin şeyi yok. Böyle bir beklentisi
Şey
yok.
oldunuz değil mi? Bu bilgiyle ne yapalım şimdi yani?
Evet, hani çocuk böyle dedi. Ben de o zaman daha böyle şeydim. Patavatsız bir insandım. Şey, ben de kazanamayacağım. Ne var ki bunda? Zaten bizim sınıfta kimse kazanamayacak ama ben böyle konuşmaya başladım. Sonra çocuğun böyle bir gözleri doldu ama benim kız kardeşim Ege'de tıp okuyor. İşte ailem benden bunu bekliyor. Ben kazanamayacağım. Hiçbir zaman onun gibi olamayacağım. Çocuk bir başladı böyle anlatmaya. O zaman ne kadar kötü bir şey olduğunu fark etmiştim bunun.
Ya çok zararlı. Bazen anne babalar şey diye düşünüyor. Hani kamçılar çocukları motive eder. Hayır öyle bir şey değil. Çok yaralayıcı bir şey.
Evet.
Yani hayatım boyunca en sevdiğin varlığın olacak, hep yanında beraber büyüdüğün, ilk anılarını beraber biriktirdiğin kardeşinle ne zaman güzel bir şey paylaşmaya kalksan hep önce kendini onunla kıyaslayacaksın.
Evet.
Aa bak o benden önce ev aldı, o benden önce evlendi, o benden önce işe girdi. Aa bak işte benim maaşım ondan düşük, benim statüm ondan yüksek. Yani çok saçma yerlere götürür bu genç yetişkinlikte ve yetişkinlikte de kardeşleri. O yüzden kardeşlerin arasına nifak tohumu ekmeyin sevgili anne babalar. Yani bırakın her çocuk kendi özgün benliğini ortaya koysun.
Evet.
Ve hani biri tıpçı olur, çok güzel, çok iyi bir doktor olur, işini çok severek yapar. Diğeri fevkalade bir çizim yeteneği vardır, çok iyi bir ressam olur. Bu iş böyledir yani. Böyle olması da gerekir. Yani herkes klon gibi birbirine benzeseydi dünya çok sıkıcı bir yer olurdu.
Evet, doğru. Çok doğru.
Düşünsene, bütün kardeşler işte, herkes çok sosyal, herkes fen kafasında ya da herkes çok iyi yabancı dil öğreniyor. O zaman şey olmazdık yani bu kadar farklılık, çeşitlilik çok güzel şeyler. Bir ailede de bunun olması çok iyi. O yüzden yapmayın, yapmayın anneciğim.
Yapmayın.
Çocukları kıyaslamayın.
Ya tabii şimdi bazı aileler sadece kardeşler arasında yapmıyor. Kardeşi bulamayınca bu sefer kuzenler arasında böyle kıyaslamalara giriyorlar. Ama hiç oralara girmeyeyim ben. Videolar oluyor ya böyle. Mesela çocuğun kardeşi oluyor ve çocuk ağlıyor böyle, ben onu evde istemiyorum diye. Daha yeni doğmuş. Daha yeni doğmuş. Daha hani ailesinin ona ekstra bir ilgi gösterdiğini bilmiyor, görmedi bunu ama hemen ağlamaya başlıyor, ben istemiyorum diye. O zaman kardeşler arası kıskançlık böyle doğuştan daha var olan bir şey mi?
Yani genetik bir şey değil tabii ki ama öyle bir anlattın ki. Şey oluyor ya kaçarı yok onun. Yani sen istediğin kadar öncesinde konuş o çocukla. İşte anneciğim bir kardeşin olacak onu çok seveceğiz işte beraber büyüyeceksiniz. Ne olursa olsun kardeş geldiğinde işler değişiyor çünkü ailenin dinamikleri değişiyor. Şeyden bahsetmiyorum hani anne baba birinci çocuğu az sevdi. Hiç kesinlikle böyle bir şey yok. Aksine benim gördüğüm çevremdeki aileler aslında bu konuda çok dikkatliler. İkinci çocuk olduğu zaman ilk çocuklarına Hani aman onu da ihmal etmeyelim diye çokça hani ilgi sevgi gösteriyorlar ama şimdi çocuk aklı bu. Düşünsene sen 3 yaşındasın, 4 yaşındasın, 2 yaşındasın ya da neyse bir kardeşin oluyor. Ve o kardeş doğduktan sonra ister istemez anne babanın sevgisi bölünecek. Banko cepte. Sana ayrılan süre, yani sana ayrılan sürenin sonuna gelmedik ama o süre ikiye bölünecek. Yani ilgi, dikkat ikiye bölünecek artık. Bir de bunun dışında maddi kaynaklar da ikiye bölünecek. Düşünsene. Yani
Evet.
korkunç bir değişim ve bütün bunların hepsi aynı anda oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen mesela küçüklüklerimizi düşünelim. Küçük Meriç, küçük Seren. Arkadaşım ben 4 yaşında gayet öz yeterli bir bireyim. Kendi tuvaletimi söylüyorum, yapıyorum çok şükür. Saçımı tarıyorum, ne bileyim üstümü başımı seçiyorum. Okula gidiyorum, sosyal çevrem var. Bir bebek getiriyorum önüme. Yani bırak tuvaleti kullanmayı falan konuşamıyor bile. Ağlıyor, ben onun ağladığını çıkaracakmışım. Yok karnı açmış da şey su istiyormuş da. Ve sürekli benden bir anlayış bekleniyor. Ama o küçük, ama o yapamıyor. Hani şimdi 3 yaşındaki, 4 yaşındaki ben merkezli bir çocuğun perspektifinden bu çok sinir bozucu bir şey. Ben yapıyorsam o da yapabilmeli diye düşünüyordur. Ya da işte şeyi anlamıyordur. Yani neden kendi yapmıyor ki? Neden her şeyle annem ilgilenmek zorunda? Çünkü çocukta şey yok, o 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocukta şu bağlantı çok olmuyor. Aa evet ya, bak görüyor musun? Ben de bir aralar böyle 6 aylıktım, 7 aylıktım, bap bap diye dolanıyordum ortalıkta. Hey gidi günler. Çocuk zaten ilk anılarını hatırlayamadığı için. O sanırım hep 3 yaşındaki halindeydi. Yani en fazla birkaç ay öncesini hatırlar. Ya da bir önceki doğum gününü hatırlar. Tabi bu da işin içine girince büyük olan çocuk için çok büyük bir değişim. Ve bir de hani bebekleri düşün. Bebekleri çok daha yoğun bir rutini oluyor. Ve günde birden fazla defa, üçten dörtten fazla defa anneyle birebir yapışık olması, beslenmesi gerekiyor. Ya da işte kıyafetleri daha sık değiştiriliyor. O da rutinin bir parçası haline geliyor. Mesela işte kışın doğduysa ikinci çocuk, belki her zaman alıştığı park rutinlerine gidişleri sınırlanıyor. Neden? Çünkü bebeği soğuğa çıkaramazsın. Ya da işte çocuğun hayatında şöyle de değişiklikler oluyor. Anne sürekli bebeğe birincil bakım verdiği için, çünkü o küçük bir bebek, daha önce annesiyle yaptığı çoğu şeyi yapamıyor veya aynı şeyleri babasıyla, anneannesiyle yapmak durumunda kalıyor. Bu da anneye olan güvenini sarsıyor çocuğun. Yani artık ben annem tarafından sevilmiyor muyum? Annem benimle vakit geçirmek istemiyor mu? Çocuk aklıyla bunları düşünüyor. Ve bütün bunların ucunu kardeşe bağlıyor. Neden? Çünkü bütün bunlar kardeş doğduktan sonra değişti. O yüzden de hani sarsıcı bir deneyim çocuklar için.
Ya evet, ama burada sonuçta ebeveynleri de suçlayamayız çünkü dünyaya getirilen yeni çocuğun onlarla yaşaması gerekiyor. Dediğiniz gibi bağımlılar,
Tabii.
bağlılar birbirlerine. Peki
Hı.
bu çocuk, ama dediğiniz gibi çocuk da, ya daha büyük olan çocuk da, büyük kardeş de bana artık ilgi duyulmuyor diye düşünebilir. Şimdi iki tarafa gözünden bakarsak iki taraf da çok haklı. Bu denge sağlanacak mı? Ya da bu kardeş zaten büyüdükten sonra bir dakika ya, tabii ki öyle olacaktı. Kendi kendine oturtacak mı? Bir destek alınması gerekecek mi? Ya da aile ne yapması gerekiyor bu durumda?
Ya burada gene dengeleyici unsur anne baba. Yani dolayısıyla anne babanın hali tavrı veya evde yakın destek sistemlerinde kişilerin de tavrı çok önemli. Anneannenin, dedenin. Kültürün de bence çok etkisi var Meriç'ciğim. Çünkü mesela bizim kültürde hala daha ne? Erkek çocuk daha makbul kız çocuktan. Hani birinci çocuk kız çocuksa ikinci erkek doğduğu zaman cinsiyet farkından dolayı farklı bir anlam atfedilebiliyor. Hani o yüzden sadece anne babalar başta olmak üzere işte anneanneler, dedeler, yakın çevre, yakın arkadaşların hali tavrı o çocuğun bu süreci nasıl atlatacağını belirliyor. Yani örnek vermem gerekirse işte yeni bir kardeşinin olduğu önceden çocuğa açıklanırsa çocuk hani bu açıklamayı yapan ailelerde görüyoruz ki çocuk biraz daha kaygı düzeyi düşük bir şekilde kardeşini karşılıyor. Çünkü ne olacağını biliyor. Hani annenin bedeninde bir değişiklik var. Aylar boyunca bunu görüyor. Annenin karnı büyüyor. Ve tüm muhabbetlerde herkes ona şey diyor. Kardeşin olacak, annenin karnında bebek var. Hani bunu onun yaş özelliğine uygun bir şekilde tane tane çok da dallandırıp budaklanmadan çocuğa bir kardeşinin olacağını hani onun için belli hazırlıklar yapılması gerektiğini anlattıkları zaman çocuğun kaygısı biraz düşüyor. Bebeğin doğup eve ilk geldiği günler de çok önemli. Burada da belki hani bebeği eve getirirken evdeki çocuk için minik bir hediye paketi hazırlamak. Kardeşin seninle tanışacağı için çok heyecanlı, sana küçük bir hediye getirmiş. Bu minik bir öykü kitabı olabilir, küçük bir oyuncak olabilir. Sana merhaba derken sana merhaba demek istiyor. Seninle tanışmayı çok istiyor ve gelirken sana bir oyuncak getirmiş. Bu da zaten daha en baştan çocuğun sempati duymasına yol açabilir. Getirilen şey maddi değerinden dolayı değil. Aa evet kardeşim bak gelirken beni düşünmüş. Bu yine kaygısını düşürebilir. Bir de tabii bebek büyüdükçe bebeğin de bir mesaisi oluyor. İşte altını değiştir, emzir, yıka, aşıya götür, getir. Günlük rutinlerini organize et. Yok işte bebek biraz büyüdü, ek gıdaya geçti, ona yiyecek hazırla. Büyük kardeş bunların hepsini görüyor. Ve dediğim gibi hani hafızasında çok eski bilgilerine ulaşamadığı için bir zamanlar kendisinin de bebek olup bunları aslında yapamadığını, anne baba desteğine ihtiyaç olduğunu düşünemiyor. O yüzden bu tür çocuğun küçük kardeşin rutinlerine ablayı abiyi dahil etmek de çok önemli ve çok etkili bir strateji aslında kardeşler arasındaki dengeyi kurmak için. Hani bunların da öyle büyük büyük şeyler olmasına gerek yok. Mesela anne küçük kardeşin bebeğin bezini değiştiriyordur. O değiştirme işlemi öncesinde büyük abiye ya da ablaya kızım işte kardeşinin bezini bugün sen getirir misin? Alır mısın içerideki odadan? Hadi yardım eder misin? Ya da işte yemeğini yedirirken bugün önlüğünü sen tak ablası. Çok hoşuna gider. Hadi çorbasını sen içir, köftelerini ben yedireyim. Böyle bir durum hem çocuğu kardeşinin hayatına dahil ediyor hem de çocuk birinci elden şunu anlıyor. Aa benim kardeşim gerçekten kaşık tutamıyor ya. Hani ilgi çekmek için bak görüyor musun? Kalk ne? İlgi çekmek için ben kaşığı tutamıyor gibi yaptığını düşünüyordum. Babam onunla ilgilense ama vallahi billahi tutamıyormuş ya. Yazık yani hani. Ben tutmasam düşürecek çorbanın için üstü başı çorba olacak. Bu gerçekleri de yavaş yavaş anlayıp hani aa olay gerçekten böylemiş diyebilmesi için de rutinlere katmak çok önemli. Bir de şey için de çok önemli bu. Hani sonuçta büyük abla ya da abi de bir yetişkin değil ki şey diye düşünemez yani. Kardeşimin henüz duygu düzenleme becerileri yok. Sosyal becerileri yok, konuşamıyor. Dolayısıyla ben gidip onunla biraz iletişim kurayım. Böyle bir şey düşünemez o küçük kardeş de. Dolayısıyla o aradaki sevgi bağı, güven bağı nasıl kurulur? Bol bol vakit geçirerek kurulur. Bunu şunun için söylüyorum Meriç'ciğim. Bazı aileler aşırı korumacı oluyorlar ve şey diyorlar. Aman ya ablası abisi ona zarar verirse, işte ya şöyle olursa taşımak isterken düşürürse, ya ağzını yüzünü çizerse deyip iki çocuğu bildiğin iki ayrı odada muhafaza etmeye çalışıyorlar. De nereye kadar yani? Hani senin de belki denk geldiğin örnekler vardır. Hani şey değil ki bunlar, kuş değil ki bunlar. Birini bir kafese koyalım, birini bir kafese. İkisi oradan güzel güzel konuşsunlar. O yüzden hani çocuğun rutinlerine, küçük kardeşin rutinlerine dahil etmek çok önemli. Bir de tabii aradaki yaş farkı da kardeşlerin birbirine nasıl davranacağını belirleyici bir unsur olacaktır. Hani benim kardeşim bebek, ben 3-4 yaşındaysam vereceğim tepki, olayları anlamlandırma sürecim çok başka olacaktır. Benim kardeşim bebek 1,5-2 yaşında, ben 9-10 yaşında bir çocuğum. O zamanki algılayışım, çocuğa yaklaşmam daha farklı olacaktır. Yani ona göre biraz ilerlemeli aileler bence diye düşünüyorum.
Burada kız çocuklarıyla alakalı şeyde söylediniz ya, hani erkeklere daha çok ilgi gösteriliyor tarzı. Ya en azından benim çevremden şöyle bir, ya şimdi benim çevremde daha çok hani ayrıştırma yapmak için de söylemiyorum ama sonuçta Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Ve ben batı kısmından geliyorum ve bizim yaşadığımız aile şekli biraz daha modern tipte. Yani benim oradan deneyim, oradan bile deneyimlediğim diyeyim. Şöyle bir şey var. Mesela eğer ilk çocuk kızsa ve işte 3-4-5 yaşlarında diyelim ve bir yeni bir çocuk doğdu. Bu 4-5 yaşındaki kız çocuğa sanki elinden her iş geliyormuş gibi davranılıyor. Benim gözlemlediğim. Ama bu bir erkekse öyle değil. Bu erkekse öyle değil. O çocuğa mesela git işte çay koy getir demezler. Ama kızsa o çocuk sen git mutfaktan çay koy getir bakalım bize servis yap derler. Ve mesela orada bence o kız çocuğu biraz daha şey hissedebilir erkek çocuklarına kıyasla. Ha beni bayağı dışlıyorlar şu an. Benden ilgi bayağı gitti. Ben artık benim bir işlevim var burada. Hani bireysellikten öte.
Anneleştiriliyor. Anneleştiriliyor bir de çocuk.
Evet ve ona geleceğim. Mesela
Korkunç.
eğer siz küçük kardeşseniz ve ablanız varsa o abla bir tık böyle anne rolünde oluyor. Ya da tam tersi siz küçük kardeşseniz ve abiniz varsa ve siz kızsanız abi biraz daha baba rolünde oluyor. Ben bunu fark ettim. Aralarında böyle bir şey de var. Bu ne kadar sağlıklı? Ya bilmiyorum belki bir işlevi var gerçekten kardeşlik durumunda. O farkların, bu rollerin ama ne kadar sağlıklı mesela bir çocuğun anne ya
Yani
da baba gibi davranması.
bu kardeş olduktan sonra böyle çocuklara anne baba rollerinin verilmesi hiç doğru ve sağlıklı bulmuyorum. Bir kere onlar çocuk. Onların da bilişsel, sosyal, duygusal sınırlılıkları var. Yetişkin değiller. Hani elbette ki şey konusunda işlemeliyiz çocuklar. İşte o senin kardeşin, onu koru. Hani bak o senin kadar iyi düşünemiyor. Bir tehlikeli durum olursa hani onu uzaklaştırmaya çalış. Bunu tabii ki veririm ama dediğin gibi artık kardeşin doğdu. Sen evin ikinci annesi gibi onun bakımından sorumlusun. Hatta şöyle şeyler oluyor biliyor musun? Çok acı. İşte bebek ağlamış ya da ne bileyim acıkmış bir şey olmuş. Anne ya da baba gelip büyük ablayı suçluyor. Diyor ki niye ağlatıyorsun bebeği?
Evet.
Hani
Gözlemledim.
evet yani sanki o çocuğu bütünü bütünle sakinleştirmek, teskin etmek, her dediğini anlamak ve ihtiyacını karşılamak o yazık ablanın göreviymiş gibi. Ya da işte erkek çocuklara çok başka bir babalık misyonu yüklenebiliyor böyle sürüm gibi. Yani sen kardeşini koruyacaksın, işte şey yapacaksın biraz da cinsiyetçi bir yerden. Yani ne münasebet? Tamam kardeşim korurum, kollarım. Ona yol gösteririm. Ama hani baba rolünü alarak neden kardeşimle iletişim kurayım ki? Bu çok sağlıksız. O benim kardeşim. Benim çocuğum değil ki. Ben de onun babası değilim ya da annesi değilim. O yüzden böyle sağlıksız rol atamaları, kabine atamaları diyeyim ailede hoş değil. Yine kamu spotu yapmayın yani bunu. Şey değil yani sağlıklı değil. Kavram karmaşası, kimlik karmaşası yaratır. Bir de yani küçücük çocukların omzuna böyle yükler yüklenmemeli.
Hocam o zaman şimdi ben birkaç bölümdür hep diyorum ya böyle çocuk sahip olmak için bir ehliyet gerekiyor diye. Anladım. Hani ilk çocuğa sahip olmak için bir ehliyet gerekti. Ebeveynler bunu geçti. Şimdi ikinci çocuk için farklı bir ehliyet var sanki. Yani ilk çocuktan farklı olacak çünkü ikinci çocuk sahibi olmak.
Evet, çok farklı. Yani hani dedim ya hiçbir çocuğu aynı anne baba büyütmez. Anne baba için de çok farklı bir deneyim. Bir kere yaş itibariyle ilk çocuğun doğurduğu yaşıyla ya da anne baba olduğu yaşıyla ikinci çocuğunki bir değil.
Doğru.
Belki ilk çocuğunu doğurduğunda o anne çalışmıyordu. Çocuk doğduktan sonra ilk çocuk çalışmaya başladı. Ya da tam tersi çalışıyordu, işi bıraktı. Ya da baba bir işte çalışıyordu birinci çocuk varken. Mesela vardiyalı bir işte çalışıyordu. İkinci çocuk doğduğunda daha gündüz gittiği bir işi var. Veya birinci çocuk doğduğunda çok böyle küçük, kompakt bir şehirde yaşıyorlardı. İkinci çocuk doğduğunda büyük bir şehre taşındılar. Ya da tam tersi veya ülke değiştirdiler. Hani o yüzden anne babalık
Evet.
ehliyetinde de şey arttıkça, level arttıkça şey artıyor.
Evet.
Ne denir ona? Yüklenen durumdaki özellikler değişiklik gösteriyor.
O zaman buradan Aile Bakanlığı'na seslenelim. Artık şu ehliyet işine bir baksınlar, çıkarsınlar. Artık öyle
Evet.
her önüne gelen de bence çocuk sahibi olmamasını yani.
Evet.
Artık buna bir ön ayak mı olsak hocam, imza kampanyası mı başlatsak?
Olalım. Olalım. Bizi dinleyen ebeveynler, çocukla çalışan uzmanlar yapalım bunu. Yalnız bak ehliyet olayını sevdim. Niye biliyor musun? Senin dediğinle birleştireceğim. Bu ehliyetlerde şey var ya, A grubu araç,
Evet.
B grubu araç. Bir de şey yani, bu insanlar bir tane büyütsün.
Evet.
Bir tane yeter bu. B grubu iki tane, C grubu üçe şey yapabilir. Hani hem ailenin maddi durumuna bakılsın, hem işte sosyal destek sistemine bakılsın, hem mental sağlıklarına bakılsın ve ona göre şey, bunu sevdim ya.
Evet, bunu
Düşünsene, cüzdanında taşıyorsun ana babalık ehliyeti böyle.
yapılmalı.
Çıkarıp gösteriyorsun.
Şey, çocuk bebek arabası kullanıyorsun, polis çeviriyor, ehliyetinizi görebilir miyim?
Polis çevirmiyor. Biz çeviriyoruz Melih'ciğim.
Biz mi
Artık o biz
çevireceğiz? Tamam.
çeviriyoruz. Diyoruz ki, söyle bakayım. Annem seni, baban seni kardeşinle kıyaslıyor mu? Kıyaslıyor dediğinde biz bağırıyoruz. İmdat polis diye, polis gelip alıp götürüyor.
Olur. Bunu yapabiliriz. Ömrümüzü buna adayabiliriz bence.
Bunu sevdim.
Hocam bu kadar mı o zaman? Kardeş ilişkileri. Başka bir şey yapmıyor muyuz? Var mı başka? Ne yapalım? Nasıl daha çok ilgi göstereceğiz bu büyük çocuğa biz?
Hiç öyle bir sordun ki sanki arkanda 3 çocuk var, dördüncüyü de doğurmak üzeresin. Öyle bir dertli sorduk yani. Yok yok, var ya başka stratejiler de
Var
var.
mı? Tamam.
Yaparız, hallederiz, merak etme. Büyütürüz senin çocukları. Yani hani çocukları kardeşlerin rutinlerine, küçük kardeşlerin rutinlerine katmak çok önemli dedik. Bir de şey çok önemli. Hani dedim ya, çocuğun hayatı değişiyor. Belki kardeşi doğmadan önce her gün akşam parka annesiyle gidiyordu. Ya da annesi ve babasıyla gidiyordu. Kardeş doğduktan sonra anne gelemiyor, babayla tek gidiyorlar. Yani işte, ya da okuma saatinde hep babası ona kitap okuyordu. Ama kardeş doğduktan sonra akşam babanın bebeği yatırması gerekiyor. Belki anne bütün gün çok yoruldu bebekle. Anne onu uyutuyor. Şeyler de, rutini değişiyor büyük çocuğunda. O yüzden benim velilere önerim, anne babalara genelde şey oluyor. Ya diyorum, hani ara ara buna dikkat edin. Hep biriniz bir çocukla ilgilenmesin. Arada çocukları değişin. Hani o gün baba yemekten sonra bebeğin sorumluluğunu alsın. Büyük kardeş yine eskiden olduğu gibi annesiyle parka gitsin. Ya da o gün hani babaya diyorum ki, siz masal okuyun büyük kardeşe, anne yatırsın. Hani bunu belki her gün organize edemezsiniz ama buna özen gösterin. Ara ara böyle şeyler yapın. Bir diğer işe yarayan, kurtarıcı olan şey hep beraber vakit geçirmek. Çünkü orada çocuk aile içindeki konumunu da anlıyor. Artık kardeşin de sarsılmaz bir hane üyesi olduğunu fark ediyor. Ve şeyin keyfine varıyor. Evet, kardeşim varken de biz dördümüz yemek yiyebiliriz, ya da beşimiz. Kardeşim varken de biz bir şeyler izleyip çok gülebiliriz. O oyuncaklarını getir, ben oyuncaklarını getiririm. Annem babam da yanımıza oturur, vakit geçirebiliriz. Hani kardeşim doğdu diye annemle babamdan uzaklaşmam gerekmiyor. Bu da çok güzel bir mesaj veriyor çocuğa. Ki çocuğa sayfa sayfa oturup bunu didaktik bir şekilde anlatmaktan çok daha etkili bir öğrenme metodu. Ve özellikle yaşı büyük olan çocuklar, yaşı küçük olan çocuklar, şeyi tavsiye ederim bir de. Hani, anladı zaten beni deyip geçmeyelim. Sözel olarak da bir anlatalım. Ara ara da çocuğu yoklamak lazım. Hani kardeşinle işte bugün ne yapmak istersin? Sen galiba biraz benimle vakit geçirmeyi özledin. Ne yapalım? Canın ne ister? Bunları sormak. Ya da işte kafa kafaya böyle iki inatçı keçi gibi girdikleri kardeş kıskançlıkları durumunda taraf tutmamaya çalışmak çok önemli. Her iki tarafı da dinlemek. Sen şimdi abine, ablana vurdun. Neden vurdun? Karşı tarafa sormak. Kardeşim böyle bir şey söylüyor. Sen nasıl gerçekleştiğini bir de sen anlat. Hani çünkü şey de var bizde biraz. Her zaman için küçük haklıdır. Büyük kesin
Evet, evet,
hani
evet.
halbuki belki orada zorbalığın Allah'ını gören büyük çocuk. Allah'ım, şimdi ne yapsam başıma kalacak, hiçbir şey yapmayayım, kendimi savunmayayım. O
Evet.
yüzden her iki çocuğu da dinlemek çok önemli. Ve çocukları dinledikten sonra da o çözümü bulurken bir tarafa böyle ağır cezalar vermemek lazım. Hele hele de büyük çocuklara bunu çok yapıyorlar. Sen abisin, senin şey yapman gerekirdi falan. Ya belki o arada onun da duygusu incindi. Yani öyle bir şey yap, arayı öyle bir şekilde bul ki barıştır onları.
Evet.
Birine ceza vermen o şeyi sağlamayacak, o bağı güçlendirmeyecek. Buna biraz dikkat edebiliriz belki çocuklarla iletişim kurarken. Ve tabii işte sadece annelere babalara değil işte anneanne babaanne dedelere de çok bir rol düşüyor. Çünkü anne baba evde bu sistemi kardeşler arası ilişki dengesini çok güzel tutturmuş olabiliyor. Ama bir bayram günü anneanne babaanne dede geliyor işte ya cinsiyet rolünden dolayı kız çocuğa farklı ya da erkek çocuğa farklı davranıyorlar. Ya kardeşleri birbirine karşı kışkırtıyorlar. Hani çünkü niye? İzlemesi zevklidir yani
E
kavga eden
tabi.
çocukları değil mi? Böyle bir atış
Tabi.
bir de böyle bidir bidir minnoş minnoş konuşurlar. Ya da ne bileyim sana bunu aldık işte abine çikolata aldık bu kadar büyüklüğünde. Sana şu kadar aldık çünkü sen küçüksün. Adaletsiz onu almışsın 10 kare bana almışsın 3 kare. Ben ortalığı yıkarım arkadaşım. Dedeme de dinlemem yani kusura bakma
Evet.
deyip çocuk yay görevi kopardığı zaman da bunlar hiç anlaşamıyor oluyor.
Evet. Neyse ki benim kardeşim
Evet.
yok arkadaşlar. Çok rahatım bu konuda diyerek şimdi ben size başka bir şey soracağım. Bu daha kritik bir soru
Sor canım.
bence. Şimdi bir çocuk var, yapıldı. Yaş geçti, biyolojik saat doldu ve ikinci bir çocuk zamanı geçti artık. Ama evlat edinmek istiyor aile. Ve dışarıdan biyolojik olmayan bir çocuk eve geldi, aileye katıldı. Biyolojik olarak orada ki artık hani biyolojik bile demeye gerek yok. Aralarında bir farklılık olmayacak. İkisi de kardeşler ama orada biyolojik olarak kardeş, biyolojik olarak anne babadan olan çocuğun tutumu farklı olabilir. İşte bu benim kardeşim değil diyebilir ya da bir şekilde inkar etme durumunda olabilir. Bunu nasıl aileler ayarlaması gerekecek? Ya da aile o evlat edinilen çocuğa nasıl davranması gerekecek? Yani bu arada orada da çok kritik bir denge herhalde tutulması gerekiyor.
Yani senin dediğin senaryoda biyolojik çocuk büyük, ikinci çocuk evlat ediniliyorsa o biyolojik çocuğun yaşı çok önemli. Hani belki kendi biyolojik çocukları 1,5-2 yaşındadır yeni bir çocuk katılır. O farklı bir süreç, farklı bir destek süreci gerektirir. Ama diyelim ki kendi çocukları 10 yaşında, 15 yaşında daha küçük yaşta bir çocuk evlat ediniyorlar. Veya o çocuğun yaşına yakın bir çocuk evlat ediniyorlar. Yani biyolojik olsun olmasın iki kardeş arasındaki yaş farkı çok önemli. Bir de biyolojik çocuğa kardeşin geleceğinin nasıl anlatıldığı çok önemli. Hani evlatlık olarak gelen çocuğu daha sempatik göstermek için çok da şey yapmamak lazım. İşte bak o muhtaç olduğu için biz onu alıyoruz. Sonra ne yapıyor çocuk? O konuşmayı içselleştiriyor ve anne baba yokken diyor ki benim annem babam aslında seni sevmiyor ki sana acıdıkları için seni eve aldılar. Hani anne babanın nasıl aktardığı çok önemli. Hani bu durumu anlayabilecek yaştaysa çocuk şu açıklamayı yapmak. Hani biyolojik olarak artık hani çocuk sahibi olamıyoruz biyolojik nedenlerle. Ama biz ikinci bir evladımız daha olsun istiyoruz. İşte böyle böyle yerler var çocuk esirgeme kurumları. Annesi babası bir şekilde onları hani yanında olamamış ya da kaybetmiş çocukların olduğu. İstiyoruz ki oradan bir çocuk artık senin kardeşin olsun, bizim çocuğumuz olsun. Çok da böyle ajitasyona şeye sarmadan bunu anlatabilmek çok önemli ama dediğim gibi her iki çocuğun yaşları çok mühim. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuğa yapacağımız açıklama ile 15 yaşındaki çocuğa yapacağımız açıklama bir değil. Ve mutlaka benim böyle bir durumda tavsiyem uzman bir çocuk ergen psikoloğundan önceden randevu alıp anne babaların gidip görüşmesi. Sonrasında bu açıklamaları da çocukları kendilerini en güvende hissettikleri yerde yapmaları. Bazen çünkü şey oluyor, psikoloğa götürelim, psikolog açıklasın diyorlar.
Ama
Çok ben doğru bulmuyorum çünkü sen o çocuğun anne babasısın.
evet.
Evet uzmandan destek alabilirsin ama bu çocuğun süreçte bir sürü sorusu olacak ve sen her saat gidip o uzmana ulaşamayacaksın. Çocuğun en güvenli hissettiği evinde, odasında bu konuşmayı yapmak çok önemli. Bir de mesela etrafın kalabalık olmadığı bir zaman, hala, dayı, teyze, hep hale cale bütün mahalle evdeyken bu konuşmanın yapılması da ne kadar doğru olur çocuk için. Bir de çocuğu suçlu hissettirmemek önemli. Orada biyolojik çocuk diyebilir ki ama ben kardeş istemiyorum. Başka çocuk gelsin istemiyorum. Böyle bir durumda çocuğa kendini suçlu hissettirip manipüle etmeye çalışmamalı anne babalar. Belki gerçekten de hazır değil o çocuk bir kardeşe, biyolojik olsun olmasın o an, ve çok büyük bir kaygısı var, bunu anlatıyor size. Ya da işte küçümsememek lazım çocuğun kaygısını. Aman sen de ne büyüttün, ben doğursam da sanki aynısı olacaktı. Bir çocuk gelecek evimize, işte yat uyu deyip, hani anladın mı? O çocuğun duygusunu sıfırlamak, tarumar etmek de iyi değil. Mutlaka bir uzmandan ön görüşme alınıp süreç değerlendirilmeli. Çünkü çocuğun yaşına, gelişim düzeyine uygun nasıl bir açıklama yapmanız gerektiği konusunda uzmanla görüşmek önemli. Ama çocuklar arasındaki yaş farkı da önemli. Bir de bir diğer senaryo da var, bak benim mesela şahit olduğum. Anne baba çocuğumuz olmuyor diye evlatlık ediniyorlar ve sonrasında hani gerçekten mucizevi bir şekilde kendi çocukları oluyor biyolojik. Böyle durumlar da var. Hani o yüzden böyle evlat edinilme durumlarında her çocuk bence şey değerlendirilmeli, münferit değerlendirilmeli. Hani böyle hap gibi bir bilgiyi alıp da bunu da bizim çocuğa uygulayalım yapılmamalı. Bence çok tehlikeli. Böyle düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi evlat edinilme süreci apayrı bir yasal süreç ve duygusal süreç. Bunun için belki sonrasında daha detaylı bir şeyler çekebiliriz.
Evet.
Ciddi bir süreç çünkü.
Evet. O konuda da ben aslında bir bölüm istiyorum, yani hani konuşalım nasıl oluyor. Yani evlat edinmek isteyen vardır, sadece süreci merak eden vardır. Zaten edinmiş olanlar vardır. Biraz böyle onların muhabbetini yaparsak güzel olabilir. Yani diyorsunuz ki çocuk, ikinci bir çocuk olacaksa ilk çocuğa da bir soralım, bir danışalım. Burada hep de söylüyoruz zaten. Çocuklar da bu ailenin bir bireyi, bir birey.
Ferdi.
Ailenin bir ferdi ve
Ferdi
kendisi bir birey. Danışmak gerekiyor. Haklarında karar alınacaksa yine aynı konuya
Ya hem
geldik.
danışmak gerekiyor hem de Meriç'im yaş faktörüne biraz da değinmek istiyorum. Çünkü anne babalar hep soruyorlar mesela kaç yaş farkı olsun? İşte bu kaç yaş farkı olsundaki kaç yaş aslında o çocuğun gelen kardeşi nasıl karşılayacağını, sizin anlatacağınız açıklamayı ne derece içselleştirip içselleştirmeyeceğini de belirliyor. O yüzden hani şeye de karar vermeli anne babalar bence. Tamam biz ikinci çocuğu istiyoruz da ne zaman istiyoruz? Hani 9 aylık bir gebelik süreci var. Hani örnek veriyorum. 1 yaşında bir bebekleri var. 8-9 aylık. Anne tekrar hamile kaldı. İki çocuk arasında 18 ay fark var. Bunun kendince bir takım avantajları ve dezavantajları olacaktır. Mesela avantajı şey, bildiğin ikiz gibi büyüyecekler. Koy oyuncakları, dök önlerine, oynasınlar. Ama dezavantajları anne için mesela ve baba için çok yorucu olur. İkiz bakmak gibi. Yani hani çok zor. Ya da işte ne bileyim arada 3 yaş var diyelim. Yani belki o hamilelik öyle bir devreye gelecek ki tam çocuğun kreşe başladığı dönem kardeş geldiği zaman çocuk bu sefer şöyle düşünebiliyor Meriç'ciğim kendi zihninde. Beni başlarından atmak için okula götürüyorlar. Benim öyle mesela oluyor benim danışanlarım. Mesela çocuk oynarken tutamıyor kendini, biraz da güveniyorsa bana salıyor kendini ve şey diyor. Ama diyor öğretmenim kardeşim okula gitmiyor, niye gitmiyor diyor. O hep annemle diyor arabasını sürerken. Yani içine oturmuş o. O her gün annemle oturuyor babamla, ben şeye gidiyorum. Ben okula gidiyorum ve benden kurtulmaya mı çalışıyorlar? Ya da işte yaş farkı biraz büyüdüyse, işte 5 yaş olduysa makas açılıyor 6 yaş diyelim. Bir yerde bir çocuk, küçük bebek varken o çocuk belki ilkokula hazırlanıyor. Onun gelişimsel ihtiyaçları, destek ihtiyacı çok farklı bir yere gidiyor. Hani buna da bence biraz dikkat etmek lazım. Hani ister biyolojik çocuk sahibi olmak istesinler, ister evlatlık almak istesinler. Çocukların arasında ne kadar yaş farkı olacağını bir hesaplayıp bu ikinci çocuk olayına girerse belki daha şey olur, ama diyebilirim ki hani 3-4 yaş ideal olabilir. Çok makas açılınca da farklı beklentiler, ihtiyaçlar hem anne babayı yoruyor hem
Hı
çocuklar anlamlandırıyor. Çok küçük olursa da yaş farkı, o
hı.
da biraz zorlayıcı olabilir.
Hı. Yani ilk çocuktaki gibi ikinci çocuğu yapıyorken de milyonlarca şey düşünmemiz gerekiyor diye yorumladım. Hocam.
Yani bir noktada öyle.
Peki kaç çocuk? Şimdi 4 diyen var, 3 diyen var. Allah bereketini veriyor. Yapın istediğiniz kadar diyen var.
Canım.
Almanya para veriyor, yapın istediğiniz kadar diyen var.
Aha.
Böyle hani.
Sen beni başka birisiyle karıştırdın herhalde. Bu soruyu
Yok.
direkt bana sormadın. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an kendimi çok özel ve önemli hissettim. O yüzden soruya cevap vereyim.
Öyle hissettiyseniz
Ya bence
2028'de aday olup olmayacağınızı da sorabilirim istiyorsanız.
olmayacağım.
Olmuyor musunuz? Hadi bakalım.
Olmayacağım. Hayır, ben tatlı tatlı kedi peşinde gezmek istiyorum.
Tamam.
Kaos istemiyorum. Ya bence şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani kaç çocuk sorusuna cevaben. Ya bir kere ben hangi ülkede yaşıyorum? Benim çocuğum doğacak ama doğacak çocuğuma yaşadığım ülkenin sağlayacağı eğitim, sağlık, sosyal güvence olanakları ne olacak? İkincisi, hayat toz pembe değil. Yani çocuğun bir sürü ihtiyacı oluyor. Kendi maddi kaynaklarımızı düşünmemiz lazım. Hani benim maddi kaynaklarım bir çocuğun eğitimine, sağlığına, sosyal refahına ancak yetiyorsa, gönlümden ne kadar da futbol sahası gibi olsun evim geçiyorsa, bunu bir durdurmam lazım. Çünkü ben zorlanacağım. Ben zorlandıkça çocuklarım zorlanacak. Çocuklarım zorlandıkça alabilecekleri eğitimin kalitesi düşecek. Ulaşabilecekleri işte yeme, içme, barınma olanaklarının kalitesi düşecek. Sayısı azalacak. Bunları düşünmek lazım. Bir de şeyi düşünmek lazım. Yani hani benim yaşım kaç şu an? Hani 20'li yaşlarımda çok erken yaşta anne olmuş ya da tam zamanında işte 20, 23 neyse. Anne olmuş bir kişinin sabrı, fiziksel ataklığı, sağlığı, kuvvetiyle belki hani bir 40-45 yaşından sonra ikinci çocuğu, üçüncü çocuğu düşünen bir anne babanın sağlığı, mental sağlığı, ne bileyim sabrı bir olmayabilir.
Hı.
Bence bunu da bir düşünüp karar aşamasında bunu da bir gözden geçirmek gerekir.
Hı.
Bir de tabii şeyi düşünmek lazım. Sosyal destek sistemim nedir benim? Bunu da şunun için söylüyorum. Belki ben birinci çocuğumu doğururken annem, babam, eşimin annesi, babası bize çok yakın oturuyorlardı. Her türlü sosyal desteği sağladılar. Ben bebeğimi gönül rahatlığıyla onlara bıraktım. Belki eşimle bir şeyler yapabildim ya da ne bileyim hastalık anında şey anında destek alabildim. Ama öyle bir şeye evrildi ki 4 sene 5 sene sonra ben ikinci çocuğumu doğuracağım zaman biz başka bir şehre taşındık. Bu sosyal desteklerden mahrumum şu an. Ve belki maddiyatı da düşününce şey durumundayım. Ben ekstra bir bakıcı, evde yatılı ya da günübirlik gelen bir bakıcıyı karşılayamam. Bunları düşünmek gerekiyor. Çünkü bunu hiç kimse sizin yerinize düşünmüyor. Anne baba olarak sizin bunları düşünmeniz lazım.
Evet.
Burada da tehlikeli olan şey şu, benim çokça gördüğüm toplum sürekli olarak anneleri zorbalıyor arkadaş. Bak, babaları zorbalıyorlar mı? Çok emin değilim bu konuda ama. Kadını zorbalıyorlar. Diyorlar ki evlen evlen evlen evlen. Evleniyor kadın. Çocuk yap çocuk yap çocuk. Bir tane yapıyor. Aa, ikinciyi yapmayacak mısın? Yalnız kalır o. Ya bir de vicdani yük yüklüyorlar.
Evet.
Şimdi annelerimiz de çok minnoş, haklı olarak kimse de dönüp şey demiyor. Yapınca sen mi bakacaksın? Bu soruyu sorun.
Doğru, sormaları
Cevap
lazım.
evetse yapın. Hayırsa yapmayın. Ya çünkü özellikle hani aile büyüklerinden çok böyle baskı geliyor. İkinciyi yap. Bak, yaşın geçiyor. İkinciyi yap. İkinciyi yap. İkinciyi yap. Ya belki ben hazır hissetmiyorum. Belki ben birinci hamileliğimde o kadar zorluklar yaşadım ki belki riskli bir gebelik yaşadım. Çok yıprandım sağlık açısından. Veyahut da doğum sonrası benim depresyona girdim ben ve çok uzun süre kendi bebeğimle de bağ kurmakta zorlandım. Neden bunu tekrar yaşayayım ki?
Doğru.
Yani o noktada da bence annelere sorulmalı ya. Çünkü o bebeği yine bedeninde o taşıyacak, büyütecek. Leylekler getirmeyecek.
Evet.
Babaların da bu konuda annelerin kararına destekçi olmaları çok önemli ya da ortak bir karar almaları çok önemli. Çünkü bazen ben buna şahit oluyorum. Baba geliyor diyor ki hocam ikinciyi de istiyoruz da hanım pek gönüllü değil.
E git başkasından yap o zaman.
Allah diyorum.
Çok istiyorsan. Ya evet de yani ama çok sinir bozucu.
Yani o noktada annenin yaşadığı çaresizliği düşünebiliyor musun? Bir uzmanın karşısında kocası kendisinin
Evet.
tercihini
Evet.
gömüyor. Ve sanki kendisi taşıyıp doğuracakmış gibi. Ya da işte 9 ay hemen o kucağında hep besleyecekmiş, emzirecekmiş gibi. Hani bunlara çok dikkat etmek lazım bence. Yani yoksa çocuklar dünyanın en neşeli, en saf, en tatlı varlıkları. Hani kim istemez ki hani iki çocuğum olsun, üç çocuğum olsun ya da işte daha çok gücüm olsun, evlatlık çocuk alabiliyorsam bir tane daha alayım, iki tane olsun, üç tane olsun. Ama hayatımızın gerçeklerini bir irdeleyip öyle karar vermemiz daha
Evet.
doğru bence. Ki üzülmeyelim, çocukları da üzmeyelim.
Evet. Kamu spotuyla dolu. Hatta bu bölümün direkt kendisi kamu spotu oldu bence. Yani 1-2-3
Hadi
saymamıza
kamu
gerek bile
spotu
yok.
olsun.
Olur. Kardeşler kamu spotu. Ayşe yazalım sonuna da böyle. Şirket
Ayşe.
ismi gibi olur hem.
Şey yapalım ama lütfen öz kardeşler
Öz
olsun.
kardeşler
Kardeşler
tamam.
olsun.
Olur. Öz kardeşler yapalım.
Öz kardeşler kamu spotu LTD ŞTD'yi.
Tamam,
Lütfen.
olur. Yani hocam yavaştan kapatalım artık. Zaten bayağı oldu ama şunu da eklemek istiyorum. Bir
Tamam,
ara
olur.
bu bölüme bir ara anne baba alalım da. Ya kaç bölüm oldu? Vallahi bana soracak olsa çocuk büyütmek çok zor bir iş. Gelsinler de iyi yanlarını da anlatsın birileri ya. Ben şu an
Biraz iyi
üşendim ya.
yanlarını övün.
Üşendim
İyi
vallahi.
yanlarını
Evet.
övün.
Bilelim yani hani.
Tamam. Ben şey yapacağım. Kamuoyu yoklaması yapacağım. Danışan ailelere bunu soracağım. Veya cevaplarını yazmalarını isteyeceğim.
Olur. Evet.
Konuk almaya çalışalım. Konuk alamasak da en azından o yanıtları okuruz. Anonim bir
Olur.
şekilde. Çok da tatlı olur.
Olur. O zaman başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Yok. Çok teşekkür ediyorum sana. Yine çok böyle neşeli, eğlenceli bir bölüm oldu.
Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bilimde kalın.